Ayrım 5. Maceracılar Wilbur Smith, sayfa 61. Mike Hague, şu savaş denilen şey aslında pis bir güldürü diye mırıldandı. Pilot haklıydı, üstüne görev değilken neden yaşamını tehlikeye atacaksın sanki? Bruce bir tahminde bulundu. Bence pilot yaralandı, onu ilk saldırı sırasında vurduk gibime geliyor. Sonra sessiz kaldılar. Yağmur yüzlerine vururken ileriyi seçebilmek için gözlerini kısıyorlardı. Brenner'in başındaki adamlar kahverengili yeşilli kamuflaj brandalarının içine büzülmüşlerdi. 10 dakika önceki neşelerinden eser kalmamıştı. Bruce ıslanmaya dayanamayan adamlara bakarak onların kedilere benzediğini düşündü. Mike sonunda konuştu. Saat 5:30 oldu bile. Hava kararmadan Mısı Apa kavşağına varabilecek miyiz dersin? Bu yağmurda hava 6'ya varmadan kararır. Bruce geceyi vakitsiz getiren kapkara buluta baktı. Karanlıkta yolculuk tehlikesini göze alamam. Burası Baluba topraklarının sınırı. Lokomotifin farından da yararlanamayız. Öyleyse duracaksın ha? Bruce başını salladı. Biraz da öfkeyle bunun budalaca bir soru olduğunu düşünmekteydi. Sonra bu huysuzluğuna geçirdikleri tehlikenin neden olduğunu sezerek durumu düzeltmek için konuştu. Uzakta değildi sanırım. Eğer sabah hava ışırken yeniden yola çıkarsan güneş doğmadan Mısı Apa'ya erişiriz. Mike amanın pek de soğuk diye yakınarak titredi. Ya çok sıcak ya çok soğuk. Tehlikenin onu böyle geveze yaptığının da farkındaydı ama kendini engellemedi. Bu küçük mutlu gezegenimizin bir yönü de bu işte. Hiçbir şeyin ortası yok. Ya çok sıcak ya çok soğuk. Ya açsın ya çok yemişsin. Ya aşıksın ya da dünyadan nefret ediyorsun. Mike senin gibi mi diye sordu. Tanrı belanı versin Mike. Sen de kadınlar gibi kötüsün. İşi kötülüğe dökmeden yansız bir konuşma yapamaz mısın? Yine öfkelenmeye başladığının farkındaydı. Üşüyor ve sinirliydi. Canı da sigara istiyordu. Mike yansız varsayımların geçerli olup olmadığını anlamak için kişisel uygulamalara gerek vardır diye karşılık verdi. Kırışmış geniş yüzünde eğlenirmiş gibi hafif bir gülüş belirmişti. Bruce öyleyse bunu unutalım diye çıkıştı. Kişiliklerden söz etmek istemiyorum. Ama hemen ardından da söylediğinin tam tersini yaptı. Çok düşünecek olursam insanlık beni tiksindiriyor. De Suriye korkudan içi dışına çıkana dek kusuyor. Henry bir hayvan. Sen içmemeye çalışıyorsun. John da birden kendini engelledi. John kim? Bruce Katanga'nın paralı asker ordusunda kişisel sorulara karşılık olarak söylenen sözleri yineledi. Sana özel işini soruyor muyum? Hayır ama ben sana soruyorum. John kim? Bruce hiddet yüzünden atılganlaşmıştı içinden pekala onu anlatacağım dedi. John evlendiğim kaltaktı. Demek sorun bu. Evet bu artık biliyorsun şimdi beni yalnız bırak. Çocuk? 2 tane bir erkek ve bir de kız. Bruce'un sesindeki öfke yok olmuştu ve o an eski korkunç acıyı duydu. Kendisini toplayarak ilgisiz bir sesle konuştu. Ve bunların hiçbirinin önemi yok artık. Fikrimi sorarsan bütün insanlar, evet, hepsinin canı cehenneme. Onlarla ilgilenmek istemiyorum. Kaç yaşındasın Bruce? Beni rahat bırak, Tanrı belanı versin. Kaç yaşındasın? 30'undayım. Gelişme çağındaki bir genç gibi konuşuyorsun. Ve kendimi yaşlı bir adam gibi hissediyorum. Mike bundan önce ne yaptın diye sorarken yüzünde o alaylı gülüşten eser kalmamıştı. Uyudum, soluk aldım, yemek yedim ve ezildim. Yaşamını kazanmak için ne yaptın? Avukattım. Başarılı mıydın? Başarıyı neyle ölçersin? Para kazanıp kazanmadığımı soruyorsan yanıtım evet, kazandım. Acı acı evet ve arabanın taksitlerini ödeyecek para kazandım diye düşünüyordu. Çocuklarımın vesayetini almak için uğraşacak param da vardı. Sonunda toptan nafaka ödeyecek paraya da sahiptim. Evet bunu da buldum. Fakat bu yüzden hukuk şirketindeki ortaklığımı satmak zorunda kaldım. Mike ona öyleyse durumun iyi dedi. Bir kez başarıya eriştiğine göre bu şoktan kurtulunca yine aynı şeyi yapabileceksin. Gidişini yeniden yoluna koyacak ve güçlü olabilmek için de yaşamına başkalarını sokacaksın. Şimdi güçlüyüm Hayk, güçlüyüm çünkü yaşamımda hiç kimse yok. İnsan ancak tek başına kalırsa güvende olur. Tam anlamıyla bağımsız ve tek başına olunca. Güçlü. Mike'ın sesinde ilk kez hiddet belirdi. Tek başına bir hiçsin Curry. Tek başına öyle güçsüzsün ki üstüne etmekle seni buradan süpürüp götürebilirim. Öfkesi birden geçince daha sakin devam etti. Fakat bunu anlayacaksın. Sen talihli olanlardan birisin. İnsanları kendine çekiyorsun. Yalnız kalmana gerek yok. Ama bundan böyle yalnız olacağım. Mike görürüz bakalım diye mırıldandı. Bruce evet görürüz diyerek telsizin üstündeki brandayı kaldırdı. Makinist gece için duracağız. Güvenle gidilemeyecek gibi karanlık ortalık. 5. Bölüm. Brazzaville radyosu dışarıda şiddetle yağmur yağdığı için parazitlerin arasından güçlükle dinlenebiliyordu. Elizabethville'deki muhabirimizin bildirdiğine göre bugün Güney Kasai bölgesinde Katanga ordusuna bağlı askerler Birleşmiş Milletler'e ait alçaktan uçan bir uçağa ateş açarak ateşkes anlaşmasını bozmuşlardır. Hint Hava Kuvvetleri'ne ait Vampire Jet avcı uçağı Kamina Havaalanı'na dönmeyi başarmıştır. Bununla birlikte pilot küçük bir ateşli silahla yaralanmıştır. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Katanga'da bulunan Birleşmiş Milletler Komutanı General Ray, Katanga hükümeti nezdinde durumu şiddetle protesto etmiştir. Spiker'in sesi parazitler arasında kayboldu. Wally Henry onu vurduk diye sevindi. Yanağındaki kan kuruyup yara siyahımsı bir kabuk tutmuştu ve çevresi de kıpkırmızıydı. Bruce söylendi, kes sesini, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Artık bir şey duyamazsın. Andre, çantamda bir şişe olacak, getir onu. Bir tarafına kurşun girmiş namussuza içeceğim. Sonra parazit kesildi ve spikerin sesi daha güçlü olarak yükseldi. Nehir limanı olan Port Reprieve'in 50 mil ötesindeki Senwati misyonunda Merkezi Kongo hükümetinin bir sözcüsü Kongo birliklerinin orada bulunduğunu yatsımıştır. Büyük bir haydut grubunun durumlardan yararlanarak yine parazit sesi boğdu. Bruce istasyonu bulmaya çalışarak bu telsizin belasını versin diye söylendi. Küba'daki Sovyet üslerindeki füzelerin buralardan alınacağı bugün yapılan... Bruce telsizi kapattı. Bizi ilgilendiren bu kadar. Ne berbat iş. Rafi Senbati misyonu nerede? Bataklığın üst ucunda, Rodezya sınırı yakınında. Bruce endişesini gizlemeye gerek görmeyerek Port Reprieve'den 50 mil ötede diye mırıldandı. Yolu izleyecek olursan daha uzaktır patron. Arada 100 mil kadar bir uzaklık vardır. Bruce yol boyunca haydutların yağma yapacaklarını da düşünürsek diye hesapladı. Bu havada Port Reprieve'e gelmeleri 3 ya da 4 gün alır. Bu bize pek az zaman bırakıyor. Yarın gece Port Reprieve'e girmemiz ve ertesi sabah şafakla da oradan ayrılmamız gerekiyor. Henry içki şişesini ağzından çekerek sordu. Neden bu gece gitmiyoruz? Böyle yapmamız burada oturup sivrisinekler tarafından yenmemizden daha iyi olur. Bruce gece burada kalacağız diye karşılık verdi. Karanlıkta vagonların yoldan çıkması kimsenin işine gelmez. Yine Rafi'ye döndü. Bu gece üçer saatte bir nöbet değişecek başçavuş. İlk nöbeti Teğmen Hayk tutacak. Sonra Teğmen Henry. Sonra da Teğmen Sawyer. Şafak nöbetini de ben tutacağım. Peki patron, çocuklarımın uyumamasını sağlamalıyım. İri yarı zenci kompartmandan çıkıp giderken ayaklarının altında kırık camlar çatırdadı. Mike ayağa kalkıp brandayı omuzlarına aldı. Ben de yerime gideyim. Projektörlerin pillerini bitirme Mike. Her 10 dakikada bir yakman yeterli. Peki Bruce, Henry'e baktı. Saat 9'da sana seslenirim. Çok güzel eski dost. Wally Mike'ın aksanını taklit ediyordu. Güzel avlar ha. Mike kompartmandan çıkınca da söylendi. Aptal yaşlı serseri, neden böyle konuşmaya gerek görüyor sanki? Kimse yanıt vermeyince gömleğinin sırtını sıyırdı. Andre, şu sırtımdaki nedir? Bir sivilce. Öyleyse sıkıver. Bruce gene ter içinde uyandığında sivrisinekler yüzünün çevresinde uçuşuyordu. Dışarıda hala yağmur yağıyordu. Ve zaman zaman yukarıda yakılan projektör vagonun içini hafifçe aydınlatmaktaydı. Alt kanepelerden birinde Mike Hake sırt üstü yatmıştı. Yüzü terden pırıl pırıl olan adam yastığın üstünde başını iki yana çevirip duruyordu. Bir yandan da dişlerini gıcırdatmaktaydı. Bruce bu sese alışmıştı. Diş gıcırtısını Henry'nin horultusuna yeğliyordu. Bruce zavallı bir çare diye mırıldandı. Karşıdaki kuşette ise Andre de Sawyer inliyordu. Koyu renk yumuşak saçları alnına düşmüş olan genç adam uyurken tıpkı bir çocuğa benziyordu. 6. Bölüm. Şafakla birlikte yağmur da hafifleyip kesildi. Güneş daha ufuktan çıkmadan ortalık iyice ısınıverdi. Bu sırada ormanı kaplayan sisler de dağıldı. Tren kuzeye doğru yol alırken ağaçlar sıklaştı, orman loşlaştı. Buradaki bitkiler Elizabeth Wilde'kinden daha sert ve uzundu. Sıcak puslu şafakta Bruce, Misapa kavşağındaki yüksek su deposunun ormanın üstünde bir deniz feneri gibi yükseldiğini görmüştü. Bunun gümüş boyası yer yer kahverengi pasla karışmıştı. Sonra tren son dönemeci de döndü ve küçük köy karşılarında belirdi. Pek küçüktü burası, sadece 6 ev vardı. Bunlar da terk edildiği için ıssız kalmışlar, neredeyse ormanda kaybolup gideceklerdi. Demir yolunun yanında bir su deposu ve betondan kömürlükler vardı. Ondan sonra da tahta ve demirden yapılmış istasyon binası geliyordu. Verandasına büyük bir tabela konmuştu. Misapa Kavşağı, yükseklik 963 metre. Yolun iki yanında koyu renk yaprakları ve turuncu çiçekleri olan kasiya ağaçları sıralanmıştı. Evler bunların gerisinde, yani ormanın kenarında kalıyordu. Bu küçük evlerden biri yakılmış, kapkara kalıntıları da çevreye yayılmıştı. 3 aylık bakımsızlık yüzünden bahçelerdeki çiçek ve yabani otlar birbirine karışmıştı. ''Makinist, su kulesinin yanında dur. Kazanı doldurman için 15 dakikan var.'' ''Teşekkür ederim, monsieur.'' Lokomotif yoğun bir buhar salıvererek su deposunun yanında durdu. ''Hayk, yanına 4 adam al ve makiniste yardım et.'' ''Peki, Bruce.'' Bruce tekrar telsize döndü. ''Henry.'' ''Merhaba.'' ''6 adam alıp bir keşif kolu oluştur ve evleri ara. Ormanın kıyısına bak. Beklenmedik ziyaretçi istemiyoruz.'' Wally Henry ön vagondan olur der gibi el sallayınca Bruce devam etti. ''De Sourier'i telsize yolla.'' Henry'nin aygıtı Andrea'ya vermesini seyretti. ''De Sourier, Henry burada yokken öndeki vagonlardan sen sorumlusun. Henry'yi silahınla koruyacaksın. Ayrıca arkandaki ormanı da gözleyeceksin. Oradan da gelenler olabilir.'' Bruce telsizi kapatarak Rafi'ye döndü. ''Sen yukarıda kal Rafi. Ben suyu çabuk almalarını sağlayacağım. Bir şey görecek olursan bana işaret falan vermeye kalkma. Hemen ateşe başla.'' Rafi başını salladı. ''Yanına kahvaltı al.'' Açmış olduğu bir şişe birayı uzattı. ''Pastırmalı yumurtadan daha iyi.'' Bruce şişeyi alarak trenden indi. Birayı yudumlayarak arkaya gidip depodaki Mike'la makiniste baktı. ''Depo boş mu?'' diye seslendi. Mike karşılık verdi. ''Yarıya dek dolu. İstersen bir banyo bile yapabilirsin.'' ''Beni baştan çıkarma.'' Birden bu fikir ona çok çekici gelmişti. Çünkü ekşi vücut kokusunu duyuyordu. Göz kapakları sivrisineklerin ısırması yüzünden şişmiş kaşınıyordu. ''Bir banyo için krallığımı verebilirim.'' Parmaklarıyla çenesindeki uzayan kılları yokladı. Adamların brandadan yapılmış hortumu lokomotife uzatmalarını seyretti. Tombul kısa boylu makinist yukarıya tırmanıp kazanın üstüne yanlamasına oturarak hortumu taktı. Arkadan yankılanan bir bağırma Bruce'un birden dönmesine neden oldu. Henry'nin keşif kolunun evlerin oradan geldiklerini gördü. Adamlar 2 küçük çocuğu da sürükleyerek getiriyorlardı. ''Henry ilk evde gizleniyorlardı.'' diye haykırdı. ''Bizi görünce ormana kaçmaya kalktılar.'' Çocuklardan birini dürtüştürdü. Küçük kız bağırarak kendisini tutan jandarmanın elinden kurtulmaya çalıştı. Bruce ''Yeter!'' diyerek onun süngüyü yine kullanmasına engel olup yanlarına gitti. İki çocuğa baktı. Böcek sokmuş gibi duran zayıf göğüsleri kızın ergenlik çağına yaklaştığını gösteriyordu. Sıska bacakları ve kalçalarına göre dizleri çok kocamandı. Kız bacaklarının arasından dolaştırıp bağladığı bir paçavra dışında çırılçıplaktı. Göğsünde, yanaklarında ve alnındaki kabile dövmelerini gururla taşıyordu. Bruce vagondaki dev zenciye seslendi. ''Rafi, onlarla konuşabilir misin?'' Rafi erkek çocuğu alarak kalçasına dayadı. Bu kızdan da küçük, 7 ya da 8 yaşındaydı. Çok koyu renkli çocuk çırılçıplaktı ve korkusu yüzünden apaçık okunuyordu. Rafi sert sert homurdanınca jandarma kızı da bıraktı. Kız titreyerek duruyor, kaçmaya yeltenmiyordu. Rafi kalçasına oturttu. Erkek çocukla yatıştırıcı bir mırıltıyla konuşmaya başladı. Konuşurken gülümsüyor ve çocuğun başını okşuyordu. Kuşkusu yavaş yavaş geçen çocuk da incecik bir sesle ve Bruce'un anlayamadığı bir dilde cevap verdi. ''Bruce ne diyor?'' diye sordu. Rafi güldü. ''Kendisini yiyeceğimizi sanıyor. Oysa bunda bir kahvaltı çıkacak kadar bile et yok.'' Çocuğun pislikten kabuk kabuk olmuş sıska kolunu okşadı. Sonra jandarmalardan birine bir emir verdi. Adam vagona girip bir avuç çikolatayla döndü. Rafi konuşmasına devam ederek bunlardan birini soyup çocuğun ağzına soktu. Küçük çocuk bunun tadını alınca gözleri hayretle irileşti ve sonra seve seve çiğnedi. Gözlerini Rafi'den ayırmıyordu. Sözleri ağzındaki çikolata yüzünden boğuklaşmıştı. Sonunda Rafi Bruce'a döndü. Burada bir tehlike yok patron. Yürüyerek gidilirse bir saat uzakta olan bir köyden gelmişler. 5 ya da 6 aileymiş. Savaşa kalkışan bir kabile değil. Çocuklar evlere bakmak ve belki de bulabildiklerini çalmak için buraya gelmişler. Hepsi bu. Bruce köyde kaç kişi var diye sordu. Rafi çocuğa döndü. Hala çikolatayı yiyen çocuk çiğnemeye ara vermeden iki elinin parmaklarını gösterdi. Tren yolu Port Reprieve'e dek gidiyor mu? Çocuk bunu biliyor mu? Köprüleri yakmışlar ya da rayları sökmüşler mi? İki çocuk da bunlara karşılık vermediler. Erkek çocuk çikolatanın son parçasını yutup aç gözlerle Rafi'ye baktı. Dev zenci onun ağzına bir çikolata daha soktu. Henry büyük bir tiksintiyle amanın diye söylendi. Burası çocuk yuvası mı? Haydi hepimiz el ele tutuşup oyun oynayalım. Bruce kes sesini diye çıkışıp Rafi'ye döndü. Buralarda hiç asker görmüşler mi? İki çocuk aynı anda hayır der gibi başlarını salladılar. Kendi kabilelerinden savaşçı gruplar görmüşler mi? Çocuklar yine aynı biçimde karşılık verdiler. Bruce pekala diye mırıldandı. Çikolataların kalanını da onlara ver. Onlardan artık başka bir şey öğrenemeyecekti ve zaman da geçiyordu. Su deposuna göz atınca Hayk ve makinistin kazanı doldurmuş olduklarını gördü. Bir an daha erkek çocuğa baktı. Kendi oğluyla aynı yaşta olacaktı. Onu görmeyeli 12 ay. Bruce hemen düşünmekten vazgeçti. Bu yüzden çıldırabilirdi. Henry, onları ormanın kenarına götür ve salıver. Çabuk ol, zaten çok zaman harcadık. Henry, bana mı söylüyorsun diye omurdanarak çocuklara işaret etti. Henry önden yürüdü, ardından iki çocuk da yanlarında birer jandarmayla itaatli itaatli gittiler ve istasyon binasının arkasında kayboldular. Makinist, hazırlıkların tamam mı? Evet monsieur, yola çıkmaya hazırız. Bruce bir şarkıdan iki dize söyledi. Kömürleri kürekle, gitmemizi bekle. Bu ufak tefek adamdan ve onun kısa yanıtlarından hoşlanmaya başlamıştı. Pardon monsieur? Ah, bir şakaydı bu, budalalık ettim, bağışla. Bir şaka ha? Şişman adamın göbeği neşeli neşeli hopladı. Bruce, tamam Mike diye seslendi. Adamlarını trene bindir. Biz ha... Otomatik bir silahın birbirini izleyen patlamaları sözlerini yarıda kesti. Ses istasyon binasının arkasından gelmişti. Bu sıcaktan sessizleşmiş yerde patlamalar korkunç bir etki yapmıştı. Bruce bir an donup kaldı. Hayk diye feryat etti. Öne geç ve nöbeti Sawyer'dan al. Zayıf noktaları orasıydı. Mike'ın grubu trene koştu. Bruce 6 jandarmayı durdurdu. Siz benimle gelin. Zenciler onun ardına takıldılar. Bruce trene bir bakıp bunun güvende olduğu kanısına vardı. Tren boyunca bütün vagonlardan namlular uzanmıştı. Yukarıda da Rafi arkayı korumak için bir Bren'i sürüklüyordu. Bin Baluba bile saldırsa böyle bir ateş gücü karşısında gerilerdi. Bruce gelin diyerek ardında jandarmalarla istasyon binasının duvarına koşup sığındı. Fakat ilk yaylım ateşten sonra başka patlama olmamıştı. Bu da adamları boşuna ürküttüklerini ya da Henry ile jandarmaların ilk saldırıda yakalandıkları anlamına gelebilirdi. İstasyon şefinin bürosunun kapısı kilitliydi. Bruce bunu botlu ayağıyla tekmeleyerek kırıp açtı. Kendi kendine Clark Gable'ı San Francisco filminde gördüğümden beri bunu yapmak isterdim diye güldü. Siz dördünüz içeriye, bizi pencereden koruyacaksınız. Adamlar silahları hazır odaya daldılar. Bruce karşı duvarın önündeki masada duran telgraf aygıtını gördü. Elizabethville, Jadotville hattındaki haberleşmeler yüzünden makine madeni sesler çıkararak tıkırdıyordu. Bruce, neden heyecanlandığım zaman kafam gereksiz ayrıntıları fark ediyor acaba diye düşüncem de gereksiz. Haydi ikiniz benimle gelin. Onları duvarın dibinden geçirerek köşede durdu. Silahını hazırladı. Hızlı ateş için selektörü ayarladı. Bir an sonra durakladı. O köşenin ötesinde ne bulacaktı? Henry ve jandarmaların parçalanmış cesetlerinin üstüne eğilmiş yüz çıplak vahşi mi? Yoksa? Bruce tüfeği göğüs hizasına kaldırdı. Tekrar zıplayıp duvarın arkasına gizlenmek için eğilerek birden ortaya çıktı. 5. ayının sonu. Sayfa 76.